Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Mehmet Büyükmut'u imzalı İlmin de Edebi Var başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kıyamet aşısı mümine henüz iman ettiğinde yapılan ilk aşılardandır. Dünyasını inşa ve ihya ederken ahiretini mamur ettiği ilk merhaledir. Mümin ufkunun sadece dünya ile sınırlı kalmayıp hayatının sadece dünyadan müteşekkil olmadığını göstermektedir. Bu sebeple İslam, insana sonsuz bir hayat yolculuğuna kendini hazırlamasını telkin etmekte, bunun kontrolünün ise dünyada temin edileceğini bildirmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanı tasavvur ettiği hususların başında bazı büyük alametler geldiği gibi herkesin fark edebileceği türden bir takım konularda yer almaktadır. Bunlar arasında Cibril hadisinde zikredilenlere ilaveten zamanın su gibi akacak şekilde hızla ilerlemesi, mala olan düşkünlüğün artması, ilmin noksanlaşması ve fitnelerin çoğalması gibi olgular zikredilmektedir. Hadislerde ilme ve alimlere dair yapılan vurgu, ahir zamanın önemli saç ayaklarından birini oluşturan unsurlardan biri olarak telakki edilmektedir. Kur'an-ı Kerim insanları mümin kafir, cennetlikler, cehennemlikler, fasıklar, muttakiler gibi kategorilere ayırdığı gibi bilenler ve bilmeyenler, müçtehitler ve mukallitler şeklinde ilim merkezi başka bir taksime daha tutmaktadır. Sahih bilgiye kendisi ulaşamayan kimselere Allah Teala, bilenlere ve o işin uzmanlarına bilmediğiniz hususları sorun diyerek emretmektedir. Bu ayet alimlere danışmayı bizlere emrettiği gibi alimlere de sahihi bilgiye Allah Teala'nın emrettiği, Hazreti Peygamber'in tatbik ettiği şekliyle insanlara bildirmesini bir sorumluluk olarak beraberinde getirmektedir. Bu mesuliyet sebebiyle birçok sahabe fıkhi bir soru sorulduğunda içtihat vebaline girmemek için kendisi yerine başkalarının cevap vermesini arzu etmiştir. Bununla alakalı Abdullah İbni Ömer, kendisine bir soru sorulduğunda önce "bilmiyorum" cevabını vermiş, ardından da "bana bir fetva sorup Allah Teala'ya bunun fetvasını İbni Ömer vermişti" diyerek sorumluluğu bana isnat etmek, böylece beni cehennem üzerine köprü yaparak üzerimden de geçmek istiyorsunuz şeklinde alim sorumluluğuna ve taşıdığı ilmi mesuliyete dair bir hassasiyetini dile getirmiştir. Yaşadığımız dönem, her konuda olduğu gibi bilgiye de hızla ulaşmanın ve bilgiyi hazmetmeden, yaşamadan, kanıksamadan ve bizi ahirete taşıyacak bir amele dönüşmeden hızla tüketmenin yaygın olduğu bir zaman haline geldi. Artık bilen kimselere değil, amel eden kimselere olan ihtiyaç ve yokluk ön planda olmaktadır. Bunun günümüze yansıması daha vahim şekilde tezahür etmektedir. Kadim ulema herhangi bir ilimde veya fende bilgili, yetkili ve alim olabilmek için belli bazı kitapların okunmasını şart koşmaktayken bir usule ve icazete istinat etmeden herhangi bir kimsenin ilmine, diplomasına itibar edilmemesi gerektiğini belirtmekteyken günümüzde bu kriterler farklı bir mecraya evrilmiş vaziyettedir. Söz gelimi daha meşhur olunması, takipçi sayısının fazla olması, ekranlardan fazla boy gösterilmesi veya polemikler yapabilmesi bir kimse için yeterli ilmi seviye ve kendisine müracaat edilebilmesi için temel kriter olarak telakki edilebiliyor. Halbuki her şeyde olduğu gibi ilimde de bir edep vardır ve edep sadece ahlaklı olmak değildir. Bilakis edep hangi konu ve branş, ilim veya fen olursa olsun kural, kaide, usul ve esas bilmek demektir. Yani kişinin kendini ve haddini bilebilmesi, dev aynası yerine boy aynasında görebilme cesaretini gösterebilmesi edeptir. Bir gün Ahmet bin Hanbel'e, "Marufu kerhinin çok fazla bir ilmi yoktur" diye sorulmuştu. Ahmet bin Hanbel de marufa ulaşmadan hiç ilme ulaşılabilir mi cevabıyla hem ilmin ve marifetin önemine hem de marufu kerhinin kıymetine vurgu yapmıştı. Alimin sorumluluğu sadece bilmesi değildir. Konuşacağı, anlatacağı ve yazacağı yeri bilmesi, kalem ve kelamını mahalline masruf şekilde kullanabilmesidir. Bu konuya dair İmam Gazali, hem kelami meselelerin imanı kuvvetlendiren bir konu olmadığını, kelami meseleleri alenen konuşarak insanların akidesine zarar verecek beyanatlarda bulunulmaması gerektiğini ifade etmekte, hem de bazı bilgilerin sahibinde mahfi, gizli kalması gereken bir sır olduğunu söylemektedir. Fıkıh, usul, kelam, felsefe, mantık ve tasavvuf gibi birçok konuda yetkinliği ve liyakati olmasına ve bu alanlarda önemli eserler kaleme almış olmasına rağmen İmam Gazali, ilmin ehemmiyetine ve alimin mesuliyetine dair gündemini son nefesine kadar devam ettirmiştir. Buna delalet eden en önemli anekdotlardan biri de son yazdığı ve vefatına birkaç gün kala bitirdiği eserinin İlcamül Avam an ilmil kelam, halkı kelam ilminden uzak tutma isimli olması da ayrı bir hikmeti havidir. Buna misal olarak Gazali, Sehlet Tüsteri'nin ilmi üç kısma ayrıldığını nakletmekte ve şunları söylemektedir. Birinci kısım, insanlara anlatılan ve aktarılan zahir ilimler. İkincisi, isar edilmeyip sadece ehlinin bilmesi gereken batıni ilimler. Sonuncusuysa hiç kimsenin bilmemesi gereken Allah Teala ile peygamberleri arasında sır olan ilimlerdir. İmam Gazali, itikadi meselelere taalluk eden bazı ayet ve hadislerin özel batıni manalarının herkesçe anlaşılamayabileceğini ifade etmektedir. Bu konularla alakalı hususlarınsa Allah Teala'ya kullukta kusur etmeyenler mukarrabin nezdinde malum olduğunu söylemekte ve anlatılmasının mahzurlu görüldüğü hususları 5 noktada ele alınabileceğini belirtmektedir. Özü itibarıyla ince, dakik, derin manalar barındırdığı için birçok idrak sahibi kimsenin anlamakta zorlanacağı hususlar. Bunlar ruh ve mahiyeti gibi avam arasında konuşulmamalı, havas diye ifade edilen ilim ve irfan sahibi kimseler tarafından muttali olunan konulardır. Aslı itibarıyla anlaşılabilir olan ancak ihtiva ettiği bir takım özel bilgilerden dolayı bazı kimselerin akidesine zarar verebileceğinden endişe edilen ve nihayetinde peygamberlerin ve sadıkların açıklamaktan imtina ettiği hususlardır. Söz gelimi kader mevzu bu kısma girmektedir ki üzerine kalem oynatılacak bir mevzu değildir. Anlaşılır şekilde, sarih şekilde ifade edildiğinde idrak edilebilir nitelikte olan ve itikadi, imani herhangi bir zarar barındırmadığı için istiare ve kinaye yoluyla anlatılması uygun olan hususlar. Bütünü itibarıyla genel olarak insanın idrak edebildiği ve bir kanaat sahibi olduğu ancak tahkik edip yaşadığında ve tecrübe ettiğinde detay ve tafsilatına vakıf olduğu hususlar. Lisan-ı halle alakalı durumların dil ve sözle ifade edildiği hususlar, arka planında bazı özel durumları olan zahiri konuların kelimelerle ifade edilmeye çalışıldığı hususlar. Batındaki ve hakikatindeki sırrın zahirdeki durumundan farklı olan konular bu kısma girmektedir. Ayet-i kerimede ifade edildiği gibi, yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. İnsanlar dışındaki mahlukatın kendi lisanı haliyle Allah Teala'yı tesbih etmesi gibi konular bu kısma giren önemli mevzulardır. Mehmet Büyükmut'un kaleme aldığı İlmin de Edebi Var başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Gökhan Oruç Önalan'ın kaleme aldığı İnsan, Eşya ve Mana Üzerine başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Medeniyet tarihi maddi refahın üretimi ve dağıtımı bakımından iki kırılma yaşamıştır. İlk kırılma tarım devrimi, ikinci kırılma sanayileşme hareketleridir. Tarım devrimiyle birlikte üretim formu yerleşik tarıma kayarken, 1750'li yıllardan itibaren filizlenmeye başlayan endüstrileşme hareketleriyle birlikte kişi başına gelir seviyesi dünyanın bütün bölgelerinde artmaya başlamıştır. Ancak yaşanan maddi refah artışı dünyanın bütün bölgelerine eşdeğer düzeyde dağılmamış, ülke ve bölge gruplarının arasında varlığı bugün bile devam eden gelir farklılaşmaları ortaya çıkmıştır. Batı toplumlarını daha önce eşine rastlanmamış büyüklükte bir zenginlikle buluşturan endüstriyel ivmelenmenin temelinde Doğu toplumlarının sahip olduğu maddi kaynakların yağmalanması ve sömürülmesi olduğu gerçeği herkes tarafından bilinmektedir. Diğer taraftan Max Weber, Batı ekonomisinin yaşadığı üretim genişlemesini gereksiz tüketim harcamalarından kaçınmayı, üretimi artırmayı, israftan uzak durmayı ve tasarruf ederek birikim yapmayı oldukça önemli değerler olarak benimseyen Protestan ahlakı üzerine kurgulamaktadır. Batı dünyasının yüzleştiği refah artışının temelinde ister sömürü istenirse Protestan mezhebinin ahlaki prensipleri, İstenirse petrol kaynakları bulunsun, iktisadi yaşam alanında meydana gelen meseleleri açıklamak için öne sürülen tezlerin çok hızlı bir değişim yaşaması söz konusudur. Düne kadar iktisadi bağlamda iyi ve erdemli bir davranış olarak kabul edilen bir eylem, bugün ekonominin üretim kapasitesinin artırılmasına engel olarak görülebiliyor. Bu sebepten dolayı insanlığın ekonomik yaşamın üretim ve tüketim yüzüne dönük devam eden çalışmalara karşı kimlik ve zihniyeti de sürekli bir değişimle yüzleşmek durumunda kalıyor. Ekonominin dününde tasarruf yapmak ve tutumlu olmak teşvik edilirken, modern çağın dinamikleri, lüks ve gösteriş amaçlı harcamaları özendiren bir görünüm sergiliyor. Ekonomilerin elde ettikleri maddi refah düzeyinin zarar görmemesi, tüketim harcamalarının üretim kapasitesinden daha yüksek oranlı artmasıyla mümkün olmaktadır. Tüketim harcamalarını ekonominin iktisadi faaliyet kapasitesinden daha hızlı artırabilmek ancak akla hayale gelmeyecek tüketim çılgınlıklarının perçinlenmesiyle sağlanabiliyor. Amerikan rüyasının bir ürünü olarak varlık kazanan kapitalizmin ve Sovyet coğrafyasının iktisadi iz düşümünü simgeleyen sosyalizmin çürümeleri aynı temellere dayanmaktadır. Süregelen iktisadi gelişmenin faydalarının bölüşümü farklılıklar yaşasa bile büyüme meselesine yönelik takınılan duruş bakımından her iki sisteminde aynı kemiyet, miktar düşüncesine sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca kapitalizm ve sosyalizmin felsefi kökenleri ilahi otoriteyi yok saymaktadır. Her iki sistemin zihniyet planında insan teki, kapitalist sistem örneğinde olduğu gibi şahsi menfaatlerin peşinde koşan iktisadi insan ve sosyalist sistem örneğinde olduğu yetkili parti veya devlet aygıtı, bütün iktisadi etkileşim ve ilişkilerin merkezinde yer alan unsurdur. Ekonomik yaşam insan ölçüsünü esas alır. İnsanın kendi kendisine yetebileceği inancı ise Allah Teala'nın ilahi otoritesine ters düşmektedir. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı ekonomik açmaz ve problemlerden kurtuluşunun yolu İslam iktisat doktrinine sıkı sıkıya sarılmaktan geçer. İslam'ın ekonomiye ilişkin söyleyebilecek sözünün olmadığını ileri sürmek haksızlıktır. Dünya hayatı insanların ahiret yurdunda kendilerine gereken manevi sermayeyi elde edebilecekleri bir sınav ortamıdır. Bu bakımdan insanların dünya hayatına yönelik marjinal tutumlarının İslam'ın varlık, bilgi ve değerler çerçevesinde kendisine yer bulabilmesi söz konusu değildir. Dünya hayatından büsbütün bir kopuş kabul edilmediği gibi dünya hayatına sımsıkı bağlanmak da hoş karşılanmaz. Her iki uç durumdan kaçınmak aslında dünya hayatının sınav ortamı olarak yaratılmış olması gerçeğinin bir yansımasıdır. Kur'an-ı Kerim'de toplumsal yaşamın düzenine ve tabiatın işleyişine yönelik işaret edilen kuralların varmak istediği yer, maddi kaynakların yok sayılması değil, bu nimetlerin yeryüzünün insan onuruna ve kulluk bilincine yakışır bir şekilde imar edilebilmesi adına kullanılması üzerinedir. Yeryüzü ancak bu amaca yönelik girişimler varlık kazandığı takdirde herkes için yaşanabilir bir yere dönüşebilir. İslam düşüncesi maddeyi ruhun karşıtı olarak konumlandırmaz. Eşya, varlığın farklı bir açıdan anlam kazanmasıdır. Maddi nimet ve varlıklar, manevi kimliğin yok etmeye çalıştığı bir düşman değil, çok sayıda örnek üzerinden delil getirebildiği gibi paydaşı ve taşıyıcı aktörüdür. Ruhu üzerinde taşıyan insan bedenidir. İslami hüküm dairesinin insanlara yüklediği ibadet, sadaka ve mali yardımlaşma gibi manevi sorumlulukları karşılayabilmek maddi varlıkların araçsallaştırılmasıyla mümkündür. Bir ibadethane olarak camiler, maddi unsurlardan oluşan ancak manevi amacıyla bütünlük kazanan örnekler arasındadır. İslam medeniyetinin estetik niteliği yüksek camilere ev sahipliği yapması, manevi bilincin maddi unsurlara yönelik kuşatıcılığını sergilemektedir. İnsanların kulluk görevini huzur içerisinde yerine getirmesine kapı aralayan maddi girişimleri maddecilik olarak yorumlamak, sığ sularda yüzmekle eşdeğer bir adımdır. İyi, güzel ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi durumunda maddenin dünyası, İslam toplumunun manevi yaşam alanını bütünleyen en önemli kısımlardan birine dönüşmektedir. Dünya, yeryüzünü insanların ve cinlerin kulluk etmesi adına yaratan Allah Teala'nın saymakla bitmeyecek eserlerinden sadece bir tanesidir. İnsan neslinin dünya hayatındaki varlık alanını bu gerçeklikten ayrı düşünebilmek mümkün değildir. İslam düşüncesinin iktisadi kimliğe dönük yüzünün ele alınacağı patikanın sınır hattını madde ve maneviyatın bu ayrılmaz ilişkisi belirlemektedir. Gökhan Oruç Önalan imzalı İnsan, Eşya ve Mana Üzerine başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Murat Kaya'nın kaleme aldığı İstirca, Allah'la Teselli Bulmak başlıklı yazıyı paylaşacağız. Her nimetin bir külfeti vardır. En büyük nimet, sonsuz nimetlerin anahtarı olan iman ve İslam nimetidir. Bu nimetlerin şükrünü eda edip imtihanlarını verebilmekse öyle kolay değildir. Bu imtihanlar esnasında sabır ve namazla Allah'tan yardım istemek gerekir. Bunlar Allah'ın yardımının ilk vesileleridir. Sabır her muvaffakiyetin başıdır. İmandan sonra yolun başı sabır, ahlakın, ilmin, amelin başı sabır, hasılı hikmetin başı sabırdır. İnsanlar terbiye kanununa tabi olarak tedricen gelişecekleri için sabırsızlık etmek, acele etmek hikmete uygun değildir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edip etmeyeni seçmek ve nimetlerini tamamlamak üzere kullarını korku, açlık, mal, can ve meyvelerden eksilterek imtihan edeceğini bildirmiştir. Ahirette korku ve hüzünden azade olabilmeleri için kullarına dünyada biraz bu mihnetleri tattıracaktır. Bu sıkıntılara sabredenleri ise müjdelemektedir. Sabrın alameti ise istircadır. Yani musibet anında ve daha sonra onu hatırladıkça kalpten ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun'' ''Biz her halükarda Allah'ınız ve mutlaka O'na dönüp varacağız'' diyerek Allah'a teslim olmak, Allah'a dönme sevinciyle teselli bulmaktır. Biz Allah'ınız, mallarımız ve canlarımız O'nun, dilediği gibi bunlarda tasarrufa hakkı vardır. Acı tatlı O'nun hiçbir tasarrufuna itiraz etmek caiz değildir. Biz O'nun kaza ve kaderine razıyız. Biz dönüp dolaşıp mutlaka Allah'a döneceğiz. Başta yokken Allah'tan geldiğimiz gibi sonunda da yine O'na varacağız. Misale erip Allah'la baki olacağız. Bu imanla O'nun rızasını kazanmayı ümit ediyoruz. Mihnetlerle dolu dünyanın en büyük tesellisi budur. Elmalılı Hamdi Efendi ne güzel söyler. Allah'ın olmak ve Allah'a rücu etmenin zevkine erişebilecek hiçbir zevk ve hiçbir teselli yoktur. Allah'a kavuşmanın üstünde bir nimet ve yücelik düşünülemeyeceği için bununla telafi edilemeyecek ve unutulmayacak hiçbir kayıp, hiçbir ızdırap, hiçbir musibette olamaz. Allah'a dönmeyi istemek, onunla teselli olmak için başımıza büyük musibetlerin gelmesi de gerekmez. Nitekim bir gün Peygamber Efendimizin ayakkabısının bağı, kayışı kopmuştu. Hemen istircada bulundu. Ashab-ı kiram, "Bu da bir musibet midir ya Resulallah?" diye sordular. Allah Resulü, "Müminin başına gelen her nahoş hadise musibettir. Mümine eza veren her şey ona bir musibettir." buyurdu. Nitekim bir gece kandili sönüverince de istircada bulunmuştu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Baş parmağına bir diken batmıştı. Hemen istircada bulunmaya ve yarasını ovuşturmaya başladı. Onun bu şekilde istirca ettiğini işitince yanına yaklaştım ve baktım. Çok küçük bir iz vardı. Bunun üzerine güderek, "Ey Allah'ın Resulü, annem babam sana feda olsun. Bütün bu istircalar bu diken sebebiyle mi?" dedim. Resulullah tebessüm etti. Sonra omzuma dokundu ve şöyle buyurdu. "Ey Ayşe, Allah Azze ve Celle küçük bir şeyi büyük yapmak isterse onu yapar. Büyük bir şeyi küçük yapmak isterse onu da yapar." Tabiinin büyük alimlerinden Said bin Müseyyep cemaatle namazı kaçırınca istircada bulunmuştur. Hasan Basri de bunun bir musibet olduğunu söyleyerek cemaatle namazı kaçırdığınızda istircada bulunun demiştir. İstircanın sadece ümmeti Muhammed'e ihsan edilmiş bir teselli olduğu, Yakup aleyhisselamın bile o büyük musibetler esnasında istircada bulunmadığı nakledilir. Allah Teala belalar karşısında sabredip istircada bulunan kullarının günahlarını örter ve onları rahmetiyle öyle sevaplara, öyle nimetlere ulaştırır ki bunlar dünyada ne görülmüş, ne işitilmiş, ne de beşerin hatırı hayaline gelmiş şeylerdir. Nitekim Resulullah kim musibet anında istircada bulunursa Allah onun musibetini telafi eder, sonunu güzel kılar ve ona razı olacağı salih bir halef yerine geçen verir buyurmuştur. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle anlatır. Bir gün kocam Ebu Seleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanından geldi ve şöyle dedi. Allah Resulünden öyle bir söz işittim ki beni çok sevindirdi. Şöyle buyurdu, bir Müslümana bir musibet isabet eder ve o da bu esnada biz Allah'a aidiz ve elbette ona döneceğiz diye istirca eder, sonra da Allah'ım beni musibetimden dolayı mükafatlandır ve bana ondan daha hayırlısını nasip et derse Allah mutlaka bunu onun için gerçekleştirir. Ben bunu Ebu Seleme'den öğrendim ve ezberledim. Ebu Seleme vefat ettiğinde istircada bulundum ve bu duayı yaptım. Sonra kendi kendime, Ebu Seleme'den daha hayırlısı nereden bana nasip olacak diye düşündüm. Ancak Allah Teala bana ondan daha hayırlısını ihsan eyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir mümin Allah'ın emrine teslim olup musibet anında sabrederek istircada bulunursa Allah ona üç türlü hayır yazar. Allah'tan bir mağfiret, merhamet ve dosdoğru yolu bulmak garantisi. Mutarık bin Abdullah'ın oğlu vefat ettiğinde saçını tarayıp güzel elbiseler giyerek dışarı çıkmıştı. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda şöyle dedi. Allah bana musibetim karşılığında üç şey vaat etti. Bu üç şeyin her biri bana tüm dünyadan daha sevgilidir. Allah Teala şöyle buyurdu. İşte onlar Rablerinden bir mağfiret ve bir rahmetle müjdelenenlerdir ve onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Bu müjdeden sonra musibet karşısında mücadeleyi bırakıp acizlik mi göstereyim? Allah'ın lütfu ve rahmeti bununla da kalmıyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu müjdeyi veriyor. Bir Müslümanın başına bir musibet gelir, sonra uzun zaman sonra bile bunu hatırlayıp yeniden istircada bulunursa, Allah o anda mutlaka o kimsenin mükafatını yeniler, ona musibetin ilk isabet ettiği günkü ecri gibi ecir verir. Bir nimet ne kadar uzun zaman önce gelmiş olursa olsun, kul o nimet için Allah'a yeniden hamd ederse, Allah o nimetin sevabını onun için yeniler. Aynı şekilde bir musibette ne kadar eski olursa olsun, kul o musibeti hatırlayarak yeniden istircada bulunursa, Allah o musibetin sevap ve ecrini onun için yeniler. O halde her bir nimet ve musibet bizim için fırsattır. Onları tekrar tekrar değerlendirebiliriz. Bu fırsatı kaçıranların halini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatmıştır. Bazı insanların başına musibet gelir. Onlar sabırsızlık gösterir ve durumları kötüleşir. O sırada oradan geçen bir kimse, ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'' der ve bu sebeple onlardan daha büyük bir sevap kazanır. Bela ve musibetler karşısında gösterilecek sabırlar, Allah'a şükür konusundaki kusurları, günahları örtecek ve onların yerine sevaplar kazandıracak ilahi yardımlardır. Müminler bunu bilerek sabır ve namazla Allah'tan yardım istemeli ve nihayetinde raziye ve merdiye makamlarını elde etmelidirler. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam son olarak Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2025 sayısından İstirca, Allah'la Teselli Bulmak başlıklı yazıyı paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi burada noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.